Ayrım 20, sayfa 307. 35. kısım. Hunter bu kez farklı bir hücreye konmuştu. Görünüşe bakılırsa Marshall C hapishanesi gardiyanları onun için özel bir hücre düşünmemişlerdi. Yerdeki saman yığınına oturup içinde bulunduğu durum üzerine dikkatlice düşünmeye koyuldu. Hala olanlara inanmakta güçlük çekiyordu ve neredeyse öfkeden kontrolünü yitirmek üzereydi. Gece oldu ve hapishane sessizleşti. Mahkumların horlamaları ve iç çekişleri haricinde bir ses yoktu. Hunter tam uykuya dalmak üzereydi ki tanıdık bir tıslayan ses ona seslendi.
Hunter!
Oturur konumda doğruldu.
Hunter!
O sesi çok iyi tanıyordu.
Whisper dedi, neredesin? Yan tarafındaki hücredeyim.
Tüm hücreler ön tarafa doğru açıldığı için Hunter yan hücreyi göremiyordu. Ama taştan duvara kulağını dayadığında sesini gayet iyi duyabiliyordu.
Whisper, ne zamandır buradasın?
Bir hafta oldu Hunter, mahkemen oldu mu?
Evet.
Suçlu mu buldular?
Evet.
Beni de öyle diye tısladı Whisper. Hırsızlıktan suçlu bulundum. Düzmece bir suçlamaydı.
Tıpkı korsanlık gibi hırsızlığın da suçu ölümdü.
Whisper dedi Hunter, Sir James'e tam olarak ne oldu? Hasta olduğu söyleniyor diye tısladı Whisper, ama değil, hatta gayet de sağlıklı. Vali konağında esir tutuluyor ve büyük tehdit altında. Her an öldürülebilir. Hacklett ve Scott yönetimi ele geçirdiler. Tüm kasabaya ölümle pençeleştiğini anlatıp duruyorlar.
Hacklett, Lady Sarah'yı tehdit ederek yanlış ifade vermesini sağlamış olmalı diye düşündü Hunter.
Başka söylentiler de var dedi Whisper. Bayan Emily Hacklett hamileymiş.
Öyleyse ne olmuş?
Görünüşe bakılırsa sözde valimiz karısına karşı yatak odası görevlerini yerine getiremiyormuş. Bu konuda pek yeterli değilmiş. O yüzden bu hamilelik ona çok şüpheli geliyormuş.
Anlıyorum dedi Hunter.
Bir tiranı boynuzlarsan başına hiç de iyi şeyler gelmez.
Ya sensin?
Bir sandalda tek başına geldi. Mürettebatı yoktu. Kendi dışında herkesin kasırgada can verdiğini anlattı.
Hunter yanaklarını serin nemli duvara iyice yasladı. Bu şartlarda bu bir konfor sayılırdı.
Bugün günlerden ne?
Cumartesi.
Hunter'ın idam edilmeden önce 2 günü vardı. Derin bir iç çekti ve geriye yaslanarak parmaklıklı pencereden bulutların ardında belirginsizleşen solgun ayı izlemeye koyuldu. Vali konağı sağlam tuğlalarla inşa edilmiş güçlü bir yapıydı ve Port Royal'ın kuzey ucunda ufak bir kale gibiydi. Sir James Almond binanın bodrum katında sürekli nöbetçi nezaretinde tutuluyordu. Ateşlenen Sir Almond yataktaydı. Lady Sarah Almond onun alnına soğuk bir havlu koydu ve daha sakin nefes almasını söyledi. O sırada Bay Hacklett ve karısı odaya girdiler.
Sir James?
Almond ateşli gözlerle yardımcısına baktı.
Şimdi ne var?
Kaptan Hunter'ı yargıladık. Tüm adi korsanlar gibi pazartesi günü idam edilecek.
Bunu duyunca Lady Sarah yaşanan gözlerini gizlemek için başka tarafa baktı.
Onaylıyor musunuz Sir James?
Her nasıl uygun görürseniz dedi güçlükle nefes alan Sir James.
Teşekkürler Sir James.
Hacklett güldü ve arkasını dönerek odadan çıktı. Kapı adamın ardından çarparak kapandı. Ansızın Sir James canlandı. Sarah'a kaşlarını çatarak ''Şu lanet bezi kafamdan kaldır kadın, yapılacak işler var.'' dedi.
''Ama amca...''
''Lanet olsun, hiçbir şey anlamıyor musun? Yıllardır Tanrı'nın bile unuttuğu bu kolonideyim. Senelerce sayısız meşru korsanlık seferini finanse ettim. Ve bu anı, yani adamlarından birinin iki hazine dolu bir İspanyol kalyonuyla geri dönmesini sabırla bekledim. Bu artık gerçek oldu ve sen bunun önemini hala anlayamıyor musun?''
Hayır amca.
O zaman dinle. Alınan ganimetin 1/10'u Charles'a gidecek dedi Almond. Ve kalan %90'ını da Hacklett ve Scott aralarında paylaşacaklar. Buna emin ol.
Ama beni uyardılar ve...
O uyarılarını duvara alsın onlar. Ben gerçekleri biliyorum. Bu anı tam 4 yıldır bekliyorum ve kimse hakkımı elimden öylece alamayacak. Tabii bu nasıl desem ılımlı kasabanın namuslu vatandaşlarınınkini de alamayacaklar. Sivil cesuratlı bir ahlaksız düzenbaz ve züppe bir asker bozuntusu tarafından aldatılmayacağım. Hunter mutlaka serbest kalmalı.
Ama nasıl dedi Lady Sarah, 2 gün içerisinde idam edilecek.
O yaşlı kurt dedi Almond, ipin ucunda sallandırılamayacak. Sana bu konuda söz veriyorum. Tüm kasaba onun yanında.
Nasıl yani?
Çünkü kurtulursa birçok insana yüklü miktarda borçlanmış olacak ve fazlasıyla ödemesi gerekecek. Bana ve onu destekleyen herkese karşı borçlu olacak. Tek ihtiyacı olan şey o hapishaneden kurtarılmak.
Ama nasıl diye tekrar sordu Lady Sarah.
Richards'a sor dedi Almond.
Sonra odanın karanlık tarafından bir ses duyuldu.
Richards'a ben sorarım.
Lady Sarah hızla arkasına doğru döndü ve Emily Hacklett'a baktı.
Emily Hacklett görülecek bir hesabım var dedi ve odadan çıktı.
Baş başa kaldıklarında Lady Sarah amcasına bu sence yeterli olacak mı diye sordu.
Sir James Almond sırıttı. Fazlasıyla yetecek yavrum dedi, fazlasıyla.
Bir kahkaha attı. Göreceksin, şafak sökmeden Port Royal'da kan dökülecek.
Seve seve yardımcı olurum Lady'm dedi Richard. Sadık hizmetkar efendisini silah zoruyla alıkoyan adaletsizliğe karşı haftalardır bilenmişti.
Marshall Sea hapishanesine kim girebilir diye sordu Bayan Hacklett.
Binayı elbette ki dışarıdan görmüştü ama içine asla girmemişti. Doğal olarak oraya gitmesi uygun düşmezdi. Suçlular söz konusu olduğunda iyi yetişmiş bir kadın burun bükerek kafasını başka bir tarafa çevirmeliydi.
Sen girebiliyor musun?
Hayır Lady'm dedi Richards. Kocanız özel korumalarını hapishaneye yolladı. Beni tanır ve yolumu keserler.
Öyleyse kim girebilir?
Bir kadın dedi Richards. Mahkumlara yakınları tarafından yiyecek ve özel eşyalar götürülmesi alışıldık ve yaygın bir durumdu.
Hangi kadın? Üzeri aranmadan içeriye girebilecek kadar akıllı ve kıvrak olmalı.
Aklıma gelen tek bir kişi var dedi Richards. Bayan Sharp.
Bayan Hacklett başıyla onayladı. Bayan Sharp'ı hatırlıyordu. Godspeed gemisiyle gelen 37 mahkum kadından bir tanesiydi. O günden beri Bayan Sharp tüm limanın en popüler hayat kadını olmuştu.
Hiç vakit kaybetmeden dedi Bayan Hacklett, bunu ayarlayın.
Ona ne vaat etmeliyim?
Ona Kaptan Hunter'ın kendisini cömertçe ve adil bir şekilde mükafatlandıracağını söyleyin. Zaten bunu kendiliğinden yapacaktır da.
Richards başını salladı ama sonra tereddüte kapıldı.
Lady'm dedi, Kaptan Hunter'ı serbest bırakmanın doğuracağı sonuçları biliyorsunuzdur umarım.
Kadın Richards'a tüyler ürperten bir soğukkanlılıkla cevap verdi.
Sonuçları sadece bilmekle kalmıyorum, öyle olmasını içtenlikle arzu ediyorum da.
Pekala Lady'm dedi Richards ve gecenin karanlığında uzaklaşarak gözden kayboldu.
Gecenin karanlığında çikolata mağarasında gizlenmiş olan deniz kaplumbağaları su yüzeyine çıkmış çenelerini tıkırdatıyordu. Bayan Sharp deniz kıyısının yakınlarında kendisine verilen görevi yerine getirmekteydi. Genç kadın eteklerini savuruşu ve gülümsemesiyle gardiyanların ilgisini çekmeyi başarmıştı. Göğsüne dokunmaya çalışan bir gardiyanın önünden kıkırdayarak sıyrılmayı başardı ve ona uzaktan bir öpücük göndererek Marshall Sea hapishanesi duvarının gölgesinden ilerlemeye devam etti. Kollarının arasında bir çömlek dolusu kaplumbağa yahnisi taşıyordu. Başka bir nöbetçi onu Hunter'ın hücresine kadar götürdü. Diğerlerine göre daha aksi görünüşlü olan bu gardiyan hafif sarhoştu. Anahtarı deliğe soktuktan sonra adam durakladı.
''Neden tereddüt ediyorsun?'' diye sordu Anne Sharp.
''Hangi kilit kuvvetli bir şekilde anahtar çevrilmeden açılabilmiştir ki?'' diye sordu imalı bir gülümsemeyle.
''Demek ki kilidin sıkı bir yağlanmaya ihtiyacı var.'' diyerek adamın imasına karşılık verdi.
''Doğru söylüyorsunuz hanımefendi ama her kilidin uygun bir anahtara da ihtiyacı vardır.''
''Sizden daha uygun bir anahtar düşünemiyorum.'' dedi. ''Ama kilidimi açmak için uygun zamanı beklemeniz gerekecek.'' ''Beni bu hücredeki aç kurtla birkaç dakika yalnız bırak, sonra da anahtarını asla unutamayacağın şekilde çevirelim.''
Nöbetçi kıkırdayarak kapıyı açtı ve Anne Sharp içeri girdi. Kapıyı kadının arkasından tekrar örten nöbetçi orada beklemeye koyuldu.
''Bu adamla birkaç dakika yalnız kalmalıyım.'' dedi. ''Bize biraz müsaade edin.''
''Bu yasak.'' dedi nöbetçi.
''Yasakları kim umursuyor ki?'' dedi Bayan Sharp ve arzulu bir şekilde dudaklarını yalayarak nöbetçiye gülümsedi. Nöbetçi bir gülümsemeyle karşılık verdikten sonra oradan uzaklaştı.
Nöbetçi gider gitmez genç kadın yahnisini yere bıraktı ve Hunter'a doğru döndü. Hunter onu tanıyamadı ama hem karnı çok acıkmıştı hem de kaplumbağa yahnisi çok cezbedici ve güzel kokuyordu.
''Çok naziksiniz.'' dedi Hunter.
''İnanın bana, daha nezaketimden hiçbir şey görmediniz.'' diye karşılık verdi Anne Sharp.
Bunu söyledikten sonra hızlı bir hareketle eteğini yanlardan kavrayarak beline kadar kaldırdı. Bu şaşırtıcı derecede cüretkar bir hareketti. Ama daha şaşırtıcısı eteğin gizlediği şeylerdi. Genç kadın bacaklarına neredeyse koca bir cephaneliği bağlamıştı. Hantıra iki bıçak ve iki tabanca getirmişti. ''Bacak aramın çok tehlikeli olduğunu hep söylerlerdi.'' dedi. ''Artık bunun nedenini siz de biliyorsunuz.'' Hiç vakit kaybetmeden Hunter silahları alarak beline soktu. ''Sakın silahlar yanlışlıkla ateş alıp boşalıvermesin.''
''Bu konudaki becerime güvenebilirsiniz. Silahlarım asla zamanından önce boşalmaz.''
''Öyle mi? Ne kadar dayanırlar?'' ''Bir saati geçer.'' dedi Hunter ''ve bunu size garanti ederim.''
Genç kadın arkaya doğru dönerek uzaktaki nöbetçiye doğru baktı. ''Daha uygun bir zamanda sözünüzü tutmanızı isteyebilirim.'' dedi En Sharp. ''Ama şu an için tecavüze uğramam daha mı uygun olur?''
''Bence en doğrusu bu olur.'' dedi Hunter ve kadını yere yatırdı. Genç kadın çığlıklar atarak debelenmeye başladı ve nöbetçi koşarak onlara doğru geldi. Durumun uygunsuzluğunu fark eder etmez acele ederek kapının kilidini açarak hücreye atıldı.
''Seni lanet olası korsan!'' diye kükredi nöbetçi
ama ne olduğunu anlayamadan Hunter'ın bıçağı adamın boynuna saplandı. Nöbetçi çenesinin altından uzanan bıçağın sapını tutarak geri sendeledi. Bıçağı çekip çıkartmasıyla kanları bir fıskiyeden akan su gibi fışkırdı ve yere yığılıp öldü. Hunter En Sharp'ın tekrar ayağa kalkmasına yardımcı olurken ''Acele edin bayan!'' dedi. Etraflarındaki hücrelerde bulunan mahkumların çıtı çıkmıyordu. Olanları duymalarına rağmen tamamen sessizdiler. Hunter dolanarak birkaç hücrenin kapılarını açtı, sonra bu görevi serbest bıraktığı adamlara devretti. En Sharp'a dönerek ''Kapıda kaç nöbetçi var?'' diye sordu.
''Kapıda 4 adam gördüm.'' dedi ve istihkam duvarlarında da yaklaşık bir düzine nöbetçi daha var.
Bu Hunter için büyük bir sorundu. Nöbetçiler İngiliz askerleriydi ve onları öldürebilecek kadar midesiz değildi.
''Bir kurnazlık yapmalıyız.'' dedi. ''Yüzbaşıyı yanına çağır.''
En başını salladı ve avluya çıktı. Hunter daha geride karanlıkta gizlendi. Hunter az evvel gözleri önünde bir adamın öldürülmesine tanıklık etmiş olan kadının bu denli yürekli olmasına şaşırmadı. Fransa ve İspanya'daki kraliyet ortamlarında çok tutulan, çıt kırıldım tavırlı kadınlara alışkın değildi. İngiliz kadınları daha sağlam karakterli oluyorlardı. Hatta bazı yönlerden erkeklerden bile daha güçlü olabiliyorlardı. Bu hem alt tabaka hem de iyi yetişmiş kadınlar için geçerli bir tespitti. Marshall Sea gardiyanlarının yüzbaşısı En Sharp'a doğru geldi. Karanlıklar arasından ona silah doğrultmakta olan Hunter'ı ancak oraya geldiğinde fark edebildi. Hunter başıyla adama yanına gelmesini işaret etti. ''Şimdi beni dinle.'' dedi Hunter. ''Ya adamlarını çağırıp silahlarını yere bırakmalarını söylersin ve kimsenin kılına zarar gelmez ya da çatışırız ve herkes hayatını kaybeder.''
''Yüzbaşı kaçmanızı bekliyordum efendim. Umarım önümüzdeki günlerde beni de hatırlarsınız.''
''Göreceğiz.'' dedi Hunter hiçbir söz vermeden. Yüzbaşı resmi bir ses tonuyla
''Komutan Scott'ın çevirdiği işlerin bedelini ödeyeceği günün yakın olduğunu biliyordum.'' dedi.
''Komutan Scott'ın.'' dedi Hunter. ''Artık günleri sayılı. Şimdi kararını ver.''
''Umarım beni de hatırlarsınız.''
''Olabilir.'' dedi Hunter. ''Boğazını kesmemem gerektiğini hatırlayabilirim.'' Yüzbaşı adamlarının teslim olmalarını sağladı ve Hunter da Marshall Sea hücrelerine kilitlenmeleriyle ilgilendi. Richards'a talimatlarını vermiş olan bayan Hacklett kocasının yanına döndü. Kütüphanedeydi ve yemek sonrasında komutan Scott'la birlikte karşılıklı içiyorlardı. Son zamanlarda her iki adamın da valinin mahzenine karşı özel bir ilgisi vardı. Vali iyileşmeden mahzendeki şarapları tüketmeye kararlı gözüküyorlardı. Bayan Hacklett yanlarına geldiğinde her iki adam da kadehlerine gömülmüş durumdaydı. Kadının odaya girmesiyle kocası onu ''Hayatım'' diyerek karşıladı. ''Ne kadar da doğru bir zamanda geldin.''
''Öyle mi?''
''Öyle'' dedi Robert Hacklett. ''Ben de tam senin korsan Hunter'dan nasıl hamile kaldığını anlatıyordum. Çok yakında o adi korsanı etleri çürüyene dek rüzgarda sallandıracağımı bildiğine eminim. Bu cehennem ikliminde cesetlerin çok çabuk çürüdüğünü duydum. Ama ne de olsa çabucak iş bitirme konusunda sen benden daha deneyimlisin, öyle değil mi? Çekiciliğinden konu açılmıştı ve komutan Scott'ın senin insanları ne kadar çabuk ayartabildiğinden ve bu olaylardan haberi bile yoktu.
Ben de kendisine bu konuda bilgi veriyordum.
Bayan Hacklett kıpkırmızı kesilmişti.
Öylesine ağır başlı ki, dedi Hacklett, saldırgan bir ses tonu vardı. Bu kadar sıradan bir hayat kadını gibi davranabileceği kimsenin aklına bile gelmez. Gelin görün ki o bir fahişe. Komutan Scott, sizce karımın hizmetlerinin karşılığı ne kadar eder?
Komutan Scott kokulu bir mendili burnuna çekerek, dürüstçe görüşümü söyleyebilir miyim diye sordu.
Elbette ki, lütfen dürüst olun.
Erkeklerimizin geneli için fazla zayıf bir bedeni var.
Majesteleri kendisinden epey memnundu.
Olabilir tabii ama erkeklerimizin genelinin tercihi bu yönde değil. Aynı fikirde değil misiniz? Kralımız sıcakkanlı yabancı kadınları her zaman beğenmiştir.
Öyle olsun, dedi Hacklett asabi bir şekilde. Ne kadar eder?
Durun bir düşüneyim. Kanımca ve bir kralın asasını da tatmış olduğunu göz önünde bulundurursam en fazla 100 real eder.
Kıpkırmızı kesilmiş olan bayan Hacklett odadan çıkmak için arkasını döndü.
Bu saçmalıklarınıza daha fazla katlanamayacağım.
Tam aksine, dedi kocası ve sandalyesinden kalkarak bayan Hacklett'ın yolunu kesti. Bundan epey fazlasına katlanman gerekecek. Komutan Scott, hayat tecrübesi geniş bir beyefendi olarak siz bu kadın için 100 real öder miydiniz?
Scott içkisini güçlükle yudumladı ve öksürdü.
Hayır bayım, ben ödemezdim, dedi.
Hacklett karısını kolundan kavramıştı.
Siz ne kadar öderdiniz?
50 real.
Kabul, dedi Hacklett.
Robert diyerek itiraz etti bayan Hacklett. Yüce ve merhametli tanrım Robert!
Robert Hacklett karısının suratına bir tokat yapıştırarak onu odanın öteki tarafına doğru savurdu. Bayan Hacklett bir sandalyenin üzerine devrildi.
Öyleyse komutan, dedi Hacklett, sözünüzün eri olduğunuz için size bu konuda kredi açıyorum.
Scott bardağın kenarından onlara baktı.
Hı? Dedim ki size kredi vermeyi kabul ediyorum. Paranızın karşılığını alın.
Hı? Nasıl? Ha, onu mu?
Dehşet dolu gözlerle onlara bakmakta olan bayan Hacklett'ı işaret etti.
Evet, onu. Hem de hemen.
Burada mı? Şimdi mi?
Aynen öyle komutan.
Çok sarhoş olan Hacklett odanın öbür ucuna giderek komutanın omzuna hafifçe vurdu.
Ben de eğlence olsun diye izleyeceğim.
Hayır diye feryat etti bayan Hacklett.
Kulak delecek bir kuvvetle bağırmıştı ama her iki adam da ona kulak asmışa benzemiyordu. Sarhoş adamlar baygın baygın birbirlerine bakıyorlardı.
Dürüst olmam gerekirse, dedi Scott, bunun çok akıllıca bir fikir olduğuna emin değilim. Saçmalamayın, dedi Hacklett. Sözünüzü tutan bir adam olarak tanınırsınız ve bu itibarınızı zedelemek istemezsiniz, öyle değil mi? Ayrıca bu krallara layık bir eş. Yani en azından bir zamanlar bir kral onu kendine layık görmüştü. Keyfinize bakın komutan.
Tanrı beni kahretsin, dedi komutan Scott ayağa kalkarken dengesini sağlayamamıştı. Bunu yapacağım bayım. Bir kral için yeterince iyiyse benim için de iyidir. Yapacağım.
Ve pantolonunun düğmelerini açmaya başladı. Komutan Scott çok sarhoştu ve düğmeleri açmak onun için kolay olmuyordu. Bayan Hacklett tekrar bağırmaya başladı. Kocası kütüphanenin öteki tarafından gelerek yüzüne bir tokat daha patlattı. Kadının dudağından çenesine doğru bir damla kan süzüldü.
Bir korsanın fahişesi ya da bir kralın ki hayır deme hakkına sahip değildir. Komutan Scott, zevkini çıkartın.
Scott kadının üzerine doğru yürüdü.
Beni buradan götür diye yeğenine fısıldadı Vali Almond. Ama amca nasıl yapayım? Nöbetçiyi öldür, dedi ve genç kadına bir tabanca uzattı.
Lady Sarah Almond tabancayı eline yadırgayarak aldı. Silahlara alışkın değildi.
Böyle ateşleyeceksin, dedi Almond, nasıl yapıldığını göstererek. Şimdi dikkatle dinle. Kapıya gideceksin, dışarıya çıkmak istediğini söyleyeceksin ve ateş edeceksin.
Nasıl yapacağım?
Tam kafasına sıkacaksın. Bu kısmı hata affetmez tatlım.
Ama amca...
Almond genç kıza sert bir şekilde baktı.
Ben hasta bir adamım, dedi. Şimdi bana yardım etmelisin.
Genç kadın kapıya doğru birkaç adım attı.
Tam suratına doğru ateş edeceksin, dedi Almond. Bunu söylerken haz duyuyordu. O hain köpek bunu hak etti.
Sarah Almond kapıya vurdu.
Ne oldu bayan, diye sordu nöbetçi.
Kapıyı açın, dedi. Buradan çıkmak istiyorum.
Bir tıkırdı ve ardından metalik bir ses duyuldu. Kapı açıldı. Genç kadın nöbetçiye kısa bir an bakabildi. 19 yaşında masum yüzlü genç bir delikanlıydı bu ve şaşkın bir surat ifadesi vardı.
Hanımefendi nasıl arzu ederlerse.
Genç kadın silahını adamın dudaklarına doğrultarak ateşledi. Ateşlemenin etkisiyle kadının kolu sarsıldı, adam da arkaya doğru savruldu. Nöbetçi sırt üstü yere devrildi. Dehşet verici şekilde Lady Almond adamın artık bir yüzü olmadığını gördü. Genç adamın omuzlarının üzerinde kanlı bir et parçası duruyordu. Adamın bedeni zeminde bir süre kasıldıktan sonra pantolonunun paçalarından idrarı süzüldü. Kadın bir dışkı kokusu da hissetti. Yerdeki beden artık hareketsizdi. Boğuk bir sesle ''Hareket etmeme yardım et'' dedi Jamaika valizi olan amcası yatakta acıyla doğrulmaya çalışarak. Hunter adamlarını Port Royal'ın kuzey sınırında topladı. İlk çözmesi gereken sorun politik bir sorundu. Aleyhine verilmiş olan bir kararı tersine çevirmesi gerekiyordu. Artık kaçtığına göre kasaba halkı onu kollayacaktı ve tekrar hapsedilmeyecekti. Hunter'ın kasabadaki itibarını zedeleyen bu haksızlığa nasıl karşılık vereceği de bir o kadar önemliydi. Onu haksızlığa uğratan 8 kişinin isimlerini hafızasından geçirdi. Hacklett, Scott, Yargıç Levisham, Foster ve Poorman isimli tüccarlar, Tayman Dodson, ticaret gemisi kaptanı James Phipps ve son olarak da en önemli kişi, Sanson. Bu adamların tamamı haksızlığı bile bile hareket etmişlerdi. Hepsi de ganimete el konmasından karlı çıkacaklardı. Paralı denizcilerin yasaları bu konuda oldukça katıydı ve bu tarz dalaverelere karışan kişilerin ganimetteki paylarına el konulurdu. Öte yandan kasabanın üst düzey şahsiyetlerinden birçoğunu öldürmesi gerekecekti. Bu çok zor bir iş olmasa da Sir James bu olaydan sağ kurtulmazsa oldukça kötü bir durumda kalabilirdi. Eğer Sir James düşündüğü kadar güvenilir bir adamsa çoktan kaçıp güvenli bir yere gitmiş olmalıydı. Hunter öyle olduğunu varsaymaya karar verdi. Sir James'ten bir haber çıkana kadar da ona komplo kuranların hepsini öldürecekti. Şafak sökmeden kısa bir süre önce Jamaika'nın kuzey sınırındaki mavi tepelerde gizlenen adamlarına 2 gün boyunca oradan ayrılmamalarını emretti. Sonra Hunter tek başına kasabaya geri döndü.